KBU Podcast'in bir başka bölümüyle sen dinleyin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi İstanbul ekseninde ben Cihan, öte Kaliforniyalarda, okyanusun diğer tarafında ise sevgili Samet var. Merhaba Sametçim, ne var ne yok okyanusun ötelerinde?
İyidir Cihan'ım, buralar fena değil. Seni böyle bir hem off the record hem de on the record ciddi gördüm, böyle her şey yolunda mı acaba diye hem dinleyenin nezdinde hem de kendi kaygılarım açısından bir sorayım bakalım. Hayırdır?
Ekstra bir durum yok sevgili Sametçim, işte öyle hafta mi? Sonunun dibini biliyorsun sıyırdığımız bu dakikalarda benim açımdan, ama senin açından ise daha önünde koskocaman bir yarım gün var. Ne var ne yok.
Yani haftanın getirdiği yorgunlukla ile herhalde böyle bir ruh haline büründü düşünüyorum ki bugünkü bölüm de böyle içini açıp da seni şahlandıracak bir konu değil yani.
Yani bizim biliyorsun bölümler genelde şahlandıran bölümler olmuyor zaten. O yüzden sürpriz mi? Yok.
Değil.
Sürpriz değil.
Hiçbir zaman. sonra?
Sonrası yoktu Samet'ciğim. Ne gibi sonralardan bahsediyorum?
Yani genel olarak böyle halin vaktin yerinde mi? Bu hayatta nasıl bir dalgalanma içinde bulunuyorsun şu an? O anlamda dedim. Yani, hani böyle önceden biraz muhabbet açarız ya bu bölüme geçmeden önce, o anlamda yani sonra.
Hava durumu nezdinde bazı şeyler soruyorsan.
Senin kendi havanın durumuyla ilgili soruyorum, evet.
Rutin devam ediyor diyelim hani genel olarak. O rutini bakalım ne zaman kıracağız? O rutini kırdığımız zaman belki de farklı coğrafyalardan bazı bölümler kaydediyoruz. Kim bilir? Olacak.
Gizemli mesajlar. Peki o zaman lafı uzatmayalım istiyorsan. Geçelim konumuza bugün o halde.
Neden? Sen kendi yoğunluğundan da azıcık bahset. Hastane yoğunluğundan. Ondan sonra hastaneden bence bölüme bağlayabileceğin bir köprü olacak.
Ha, aklında bir şeyler var demek ki senin yine. Yani hastane derken tabii veteriner hastanesinden bahsediyoruz sevgili dinleyen, evet. Bilmeyenler için. Hastane koşuşturmalı devam ediyor. Bizim hastanede konuyla alakalı nasıl bir bağlantı olur pek emin değilim ama bir keresinde birkaç yıl önce bir kedisini kaybeden kedi sahibi, benim de içinde biraz bulunup araştırmak zorunda kaldığım bir DNA örneğini alıp da yolladığımız kedisinin klonlanmasını istediği bir davamız vardı ya da bir yeltenmemiz vardı. Sanırım o gerçekleşmedi sonunda, bazı hem maddiyet anlamında hem de manevi olarak çelişkili durumlar olduğu için vazgeçti o kişi. O sıralar böyle bir DNA ile ilgili veya DNA sample dedikleri DNA'nın örnekleriyle ilgili bir haşır neşir olmuşluğum vardı. Ama burada tabii bölüm için konuşacağımız belki de Türkiye'ye henüz gelmemiş olan evde DNA kitleriyle DNA testleri için örnek alıp şirketlere, evet, cüzi miktar karşılığında yollamak. Bu zamanında ilk çıktığında 1000 dolara kadar çıkıyorken şimdi ortaya çıkan pazardaki yarıştan dolayı 199 dolar 100 dolara kadar indi. Hatta Black Friday günlerinde tam bu DNA kitini 60 dolarlara kadar indiriyorlar ve bazen bir DNA şirketinin bir yılda seni ikna edip de sana paket aldırdığı sayılar o tek bir Black Friday gününe erişiyormuşlar bir yıllık satış rakamlarına. Dolayısıyla bu mantıklı bir şey mi? İçinde bir tehlike barındırıyor mu? Yapılmalı mı? Yapılmamalı, getirisine götürsüne, onu konuşacağız bugün. Evde yapılan DNA kitlerinden alınan testler.
Yani demek istediğimiz esasında sevgili dinleyen, Amerika tarafında yoğun olarak bir pazarı bulunan, ki herhalde hatır sayılır 3-5 tane de firma var. Bu firmalar rekabet halinde. Bu firmalara bir örnek yolluyorsunuz. Kökeninizin hangi coğrafyalardan geldiğini size bazı yüzdelerle ifade ediyor. Yaklaşık olarak sanırım Samet bir ay içerisinde, bir 3 hafta içerisinde de sonucu online olarak görebiliyorsun bu siteler üzerinde. Peki sevgili dinleyenin merak edeceği bir soruyu sana sorayım. Sen bu kitlerden herhangi bir Black Friday'de edindin mi?
Edinmedim sevgili canım, ama sanırım eşimin babası veya amcası, ya yani yakın ailemden biri edinmişti. Bir Christmas zamanı hediye olarak verilmişti de bir şey olmuştu ve bunun muhabbeti geçiyordu, işte yüzde şu kadar buralıyım, şu kadar oralıyım diye dediğin muhabbetler dönüyordu. Ya burada aslında satılan merak. Birazcık merakını insanların kullanmaya çalışıyor bu şirketler, ama aslında sadece olay onunla gitmiyor. Yani burada hem kıtasal veya bölgesel yüzdeler veriliyor, hem de artık son zamanlarda maalesef, ya maalesef diyorum ben katılmadığım için, maalesef'i de geçebiliriz aslında, kişisel bir input oldu. Genelde artık tıbbi böyle bilgiler, tavsiyeler de vermeye başladı bu şirketler. Bu arada şey dedin ya, hani 2-3 tanesi en çok bilinir diye, ben onların üçünü şöyle bir seslendireyim bilmeyenler veya yurt dışında yaşayanlar için. MyHeritage, Ancestry ve 23andMe, bu üç şirket yarışıyor birbiriyle şu anda. Mesela 23andMe'nin tıbbi olarak da böyle işte şu hastalığa yatkın olabilirsin, işte DNA'nda, aile ağacında şu risk daha yüksek görünüyor gibi bilgiler verdiği şu anda bir gerçek. Ama bu da çok tartışmalı bir tarafı. Daha sonra bununla ilgili bir notlarım var, oraya da gireceğim. Çünkü bunun senin ve ailen üzerindeki psikolojik etkileri ve sana ve ailene nasıl bir sorumluluk yüklüyor, bunları da tartmak lazım bu testleri alırken veya karar verirken diyeyim. Şimdi bu üç şirketin hepsi aşağı yukarı aynı bilim tekniğini kullanıyor bu testleri yürütürken. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. İki kardeş bile aynı testten ve aynı şirketten bir örnek yollayıp sonuç alsa, sonuçlar ayrı çıkabiliyor bu arada. Çünkü burada insanların yanılgıya düştüğü bazı şeyler var. Ya bu testin nasıl yapıldığına dair yanılgıya düştüğü bazı şeyler var. O yüzden bir tanesine %10 sen Fransız kökenlisin derken, diğer kardeşe %0.1 Fransız kökenlisin deme ihtimali de var. İstersen biraz ondan konuşalım, yani bu testlerin ne kadar şeffaf olduğunu satmadan önce.
Şimdi baktığın zaman geçmiş zamanlarda, yani bundan 20-30 yıl önce, aslında DNA üzerinden ilerleyen bir teknoloji ya da bir delil tarafı yoktu. Buradan baktığın zaman şimdi bu testler hayatımızda çok kısa bir süredir var. Hani DNA testi de benzer şekilde, hani halka inme süreci biraz uzun sürdüğü için aslında bu şirketlerin bu DNA veri tabanını oluşturduğu zaman karşılaştırdığı veri tabanı da aslında güncel veri tabanı. Yani aslında sana bir ülke verdiği zaman, sen işte biraz önce verdiğin gibi Fransa örneğinde, bu zamanlarda ya da yakın zamanlarda Fransa'da yaşayan insanların DNA'sıyla bir eşleştirme yapıyor.
Karşılaştırma yapıyor aslında, evet.
Evet, bu da aslında baktığında çok da tutarlı değil. Senin örnek verdiğin iki kız kardeşin farklı yüzdeler almasının temel sebebi de esasında bu. Hatta bazı yüzdeler o kadar düşük ki, hani sevgi dinleyen kafasında şöyle canlandırsın, işte %70 Anadolu coğrafyasında çıkıyor senin etnik kökenin, %1 Afrika'da çıkıyor, %1 Avustralya'da çıkıyor. Hani bu %1'ler aslında hiçbir anlam ifade etmeyen yüzdeler. Diğer taraftan baktığında da işte insanların DNA'larının %99'dan fazlası aslında aynı. Burada karşılaştırılan %1 bile değil, kullanılan DNA örneğinden kullanılarak karşılaştırılan diye ifade edebiliriz.
Evet ya, o %99'un %1'ini alıyormuşlar genomların, %1'in de %1'ini kullanıyormuşlar sana örneği verirken.
Yani hani bu tarz testlerin aslında bir tutarlılık problemi var. Hani eğer işi ciddiye alarak bunu, bu örneği daha doğrusu, kendi DNA örneğini ulaştırıyorsan orada bir problem var, ama işin eğlence kısmında bence bir sorun yok, yani hani ciddiye almadan yapıyorsan. Buradan da şeye geçeceğim şimdi, hani birkaç tane aslında kategori var bu tarafıyla. Bir etik tarafı var, çünkü sen kendinden olan bir örneği tamamen özel bir kuruma, hatta para vererek, bunun üzerine işte senin bahsettiğin değişken dolar, ki hadi 100 dolar diyelim bir testin maliyeti. Sen bunu bu firmaya veriyorsun. Ve hepimiz de biliyoruz ki yıllardır oluşturulan bir aslında bir kriminal DNA tarafı da var bu kolluk kuvvetlerinde. Hani bu da tabii ki suçlular üzerinden oluyor. İşte onları gözaltına alıp tutuklama evrelerinde bir orijinal şey var. İşte kriminal DNA var. Bir de bir tarafıyla da artık milyonlarca insanın DNA'sını elinde tutan bir şirketler topluluğu var.
Rakamları vereyim istersen hemen orada. Şimdi kriminal DNA'nın veri tabanı Amerika'da 17 milyon kişi. Yani suça karışıp da DNA'sının örneğin alınıp da sisteme girilen kişi sayısı 17 milyon. Amerika'da bu saydığımız özellikle 3 ana şirketten para verip de meraktan DNA'sını yollayan insanların sayısı da 7 ile 14 milyon arası tahmin ediliyor. Dolayısıyla 300-350 milyonluk ülkede aslında hala düşük sayıda, hani herkesin ele geçirmiş gibi bir şey yok. Çünkü DNA testlerinin zaten satılması da 2017 civarında başladı. Aslında çok yeni bir akım diyebiliriz. Ama lafı hemen oradan geri vereyim sana, bazı istatistiklerde bulunmuşken.
Şey olarak da düşünmek gerekiyor. Şimdi verdiğin örnekler çok hani yüzde olarak düşük olabilir total nüfus içerisinde. Ama senin herhangi bir akrabanın DNA örneğini eğer sisteme almışlarsa bir tarafıyla da sana dolaşabiliyorlar ki bunun en güzel örneği muhtemelen senin notların arasında olan Golden State Killer'ın bulunma hikayesi değil mi Samet?
Kesinlikle öyle. Golden State Killer bu konuya baktığında hemen karşına çıkan ilk konulardan biri. Çünkü hatta en yüksek profilli örneklerden biri. Çünkü evet. Orada şöyle bir şey oluyor. Ne bu parayla ücret karşılığında DNA testi yaptırdığın yerden alıyor polis bunu, ne de az önce bahsettiğim 17 milyonluk suçlu veri tabanından alıyor. Gidiyor, ne yapıyor? Hmm. İnsanların gönüllü olarak bedava bir taban oluşturup, veri tabanı oluşturup da bilgilerini depoladıkları bir ulusal veri tabanına aslında bakıyor. Yani neden oraya bakıyor? Çünkü orada bir yargı tarafından verilen bir izin gerekmiyor. Çünkü halka açık, topluma açık bir site veya birkaç tane böyle site var Amerika'da. Bütün bu DNA'ların toplandığı. Oradan girip aslında karşılaştırma yapıyorlar ve bunu da yıllarca yapmışlar. Söylediğine göre o polisin, bunu bulan polisin 4-5 yıl boyunca o siteye aralıklarla girmiş karşılaştırma yapmak için. En sonunda bu Golden State Killer'ın senin de bahsettiğin gibi hiç kendisi vermediği halde örnek, onun üçüncü kuzenlerinden biri örneği bu bedava sitelere yüklediğinde bir eşleşme oluyor. Aslında eşleşme de olmuyor. Yani şöyle oluyor. Şimdi Golden State Killer'ın DNA'sı zaten poliste var. Onu alıyorlar. Evet. Bu veri tabanında karşılaştırmak için işletiyorlar.
Şeyden de bahsedelim istersen sevgili Sam için. 1970 ve 80'lerde olan cinayet olaylarından sonra DNA'sı poliste bulunan bir seri katilin sonrasında peşine düşen polislerin ilerlemesi.
Ya kendi bölümünü zaten hak eden ve bir sürü true crime podcast'inin de yaptığı Golden State Killer zaten benim buraya bir saat, bir buçuk saat bilemedin uzaklıktaki Sacramento'da başlayan çılgın bir kaçık bir hikaye aslında.
Senin oralar da tam şey böyle hani o ağacın bağlandığı yer gibi.
Aynen öyle. Ya burada aslında eşleşme şöyle oluyor. Üçüncü kuzen derecesinde böyle 4-5-6 tane seçenek çıkıyor. Oradan artık filtreye evet aynen bir şekilde buluyorlar bu insanı. Yalnız ben şeye çok takıldım. Geriye saracağım şimdi. Orada lafını bölmek istemedim. Keyif için yapıyorsa insanlar bunu bence bir mahsuru yok dedin. Sonra etik ve Golden State kısmına geçtik ama şimdi keyif için bu ücret karşılığında yaptığın testlerde benim aklıma birkaç tane soru işareti geldi bu bölüm hazırlanırken. Sen keyif için bunu yapsan da sanki bu hani bite your ass dedikleri İngilizce'de bir süre sonra gelip senin kendi poponu ısıracakmış gibi geliyor bana bütün bu bilgileri ve aslında privacy yani senin kişisel bilgin olarak kalması gereken şeyin bazı çok da güvenemeyeceğin şirketlerin eline gönüllü olarak verilmesi. Çünkü bu hani fine print dedikleri küçük küçük harflerle kontratlar var ya imzaladığın veya anlaştığın okumadan agree tuşuna bastığın. Bunların arasında genelde şey gibi laflar oluyor. İşte gerektiğinde kolluk birlikleriyle paylaşılır ya da gerektiğinde üçüncü parti şirketlerle paylaşılır gibi şeyler var. Ya yani orada birazcık bir soru işareti kafamda oluşmadı değil. Keyif için yapsan bile.
Yani hani benim keyif ya da eğlence için bunu yapmak isteyenlerin önünü açma gibi bir düşüncem şöyle var. Ya bu insan zaten şey hani bunu yaptığı zaman senin bahsettiğin bu şekilde üçüncü parti ve kolluk kuvvetleri kısmı ya da güvenilemeyecek olan şirketler kısmını bilerek bu aksiyonu alıyor olması lazım. Çünkü hani sonucu belli bir şekilde veri tabanının içerisine bir birey olarak sen de katkıda bulunuyorsun. Bunu isteyerek yapıyorsun. Kimse seni zorlamıyor bir de para veriyorsun üstüne. O açıdan demek istedim. Ama ben güvenilmemek kısmı ya da güvenilemeyecek olan bir topluluk olduğu kısmına katılıyorum bu arada. Bence çok açık bir durumu var.
Evet. Yani orada anlaşmayı okumadan, anlaşma şartını okumadan bu testi yapmanın riskleri var ki çoğu insan okumuyor. Bu bir. İki, yasal haklarının bu anlamda onlara verilmiş olması sıkıntısı var. Yani Golden State Killer hikayesinde olduğu gibi bazen bu arada false positive de oluyormuş bu DNA testlerinde. Seninle alakası olmadığı halde DNA'n bir şekilde biriyle eşleşip kendini bir sorguda da bulabilirsin bu arada.
Evet. Tabii.
Yani düşünsene ne kadar içinden çıkması zor bir durumda olursun. Çünkü DNA uyuşmasından bahsediyoruz burada. Bu biraz beni korkutuyor. Yani ben bu testi yapmayı zaten düşünmüyorum ve bunu da dinleyen şu ana kadar gidişattan anlamıştır
tam,
yani.
Tam onu diyecektim ya, hiç düşündün mü? Çünkü ben
yok,
bir
hiç düşünmedim.
Acaba demiştim ilk gördüğüm zaman.
Evet, bir acabası, bir albenisi ya, var zaten. Albenisiyle de ilgili konuşacaktım evet. Önümüzdeki dakikalarda.
Ama dünyanın,
satmayı iyi biliyorlar.
Dünyanın en saçma yerlerinden birinde görmüştüm. Best Buy'da falan görmüştüm ben bu testleri.
Hmm.
Bir acaba demiştim orada.
Evet, her yerde bulabiliyorsun. İlginç bir şey yani, Amazon'da falan bile var burada. Şimdi risklerinden bahsediyorduk. Tanımadığın ya da bilmediğin, yani gerçekte olduğunu bilmediğin kişilerle eşleşme şansın da var akraba olarak. Veya YouTube'da böyle korkunç hikayeler var, işte testi alıyorlar ailece, keyifli olsun, karşılaştırsınlar diye, babanın baba olmadığı ortaya çıkıyor falan. Hani böyle durumlar da var risk olarak. Yani dirty laundry, eskiden kalma kirli çamaşırların da ortaya çıkabileceği. Hatta direkt birinci aileyi düşünmeyin. Aa, hani teyzem de teyzem değilmiş gibi bir durum olabilir. Tabii şurada şöyle bir sıkıntı var. Akrabaların onayı olmadan onlar hakkında bilgi de vermiş oluyorsun. Yani bu şaka bir yana, az önce senin bahsettiğin gibi sadece senin değil, senin DNA ağacından aşağıya doğru inerek bir
sülalenin aslında temsilcisi de olabilmişsin bir tarafta.
Yani mesela ben ne kadar dersem diyeyim istemiyorum bu testi yapmak diye, eğer benim kardeşim, annem, babam hepsi bunu yapmaya karar verirseler, aslında aynen, sistemin, testin içinde, veri tabanın içinde ben doğmuş oluyorum benzerliklerden dolayı. Diğer risk de başlarda bahsetmeye çalıştığım sağlık riskleriyle ilgili. Şimdi sigorta şirketleri Amerika'da çok önemli. Yani sana bir sürü sorular soruyorlar, şartlar koyuyorlar, yaşın önemli, hayat stilin önemli, her şey önemli sigortayla ilgili bir anlaşma yaparken. Şimdi artık bu testler aynı zamanda sağlıkla ilgili de bilgi vermeye başladığı için sigorta şirketleri artık şey diyor sana, hani bunlardan yaptırdın mı? Yaptırdıysan şöyle bir riskin var mı, yok mu? Bunu disclaimer olarak bana vermek zorundasın. Senin premiumunda zaten aylık ödeyebilirsin dediğinde çıkıyor böyle bir sıkıştırma olduğu zaman. Bu başka bir risk. Onu da listeme almıştım. Şimdi bir de bu raporları doğru anlamak ve doğru okumak önemli. Ben okuduğum çoğu ciddi kaynaklarda şey diyordu. Alırsan medical advice, bunu gidip de bildiğin aile doktorunu biriyle paylaşman lazım ki sen kendi kendine paranoyaya da bağlamayasın. Hani öyle bir sıkıntılı, yani hiçbir antrenmanlı eğitilmiş insanlar değiller ve önlerine tıbbi bir rapor geliyor. Bu da önemli bence, risk olarak alınması çok kolay bir şey değil. Yani düşünsen önüne bir liste çıkıyor ve diyor ki işte göğüs kanserine şu kadar yatkınsın, işte demensiyaya, Alzheimer'a şu kadar yatkınsın. Hani ister istemez aklının bir yerine oturacak o senin o raporu okuduğun zaman. Bu da hani getirisi götürüsü tartılması gereken önemli bir durum bence. Burada en önemlisi, en sona sakladım. En önemlisi bak, en tepede. Bütün söylediklerimi unut sevgili dinleyen ve can. Niye dinledik buraya kadar o zaman deyip. Abi, hacklenme olayı var ve bu gerçekleşti.
Tabii.
23andMe dediğimiz bunların arasındaki en büyük şirket, yani en büyük olma yolunda giderken, şimdi evet, değil artık, krizden sonra hacklendi. Evet. Yani bu insanların bütün bilgileri dark web dediğimiz yerde satılmaya başlandı. Nedir bu bilgi, bütün bilgilerden kastım? İnsanın adı soyadı, insanın doğum tarihi, insanın
bütün
relation labels. Evet, aynen, kim kiminle ilişkili, DNA'larının zaten direkt bilgileri paylaşıldı. Yani burada aile yapıları paylaşıldı. Burada sen aslında bir kimliğinin hacklenmesinden de çok bir benliğinin hacklenmesi durumu oldu ve bu milyonlarca evet, insandı. Ve bu şirket ilk hacklenme haberi sızdığında sadece sistemin belli bir kısmı hacklendi ve sadece işte 500-800 bin kişi etkilendi diye yalan beyanda bulundu.
Sadece 800 bin.
Bundan bir hafta sonra bu hacklemeyi yapanlar kanıtlamak için daha da fazla bilgi sızdırdığında o zaman kabul etmek zorunda kaldılar. Evet, 5 ile 7 milyon arasında insanın verileri kayboldu veya işte ele geçirildi diye. Yani bu en önemli riski bu. Kimin eline nenin geçtiğini bilmiyorsun. Bu hani kredi kartın bile çalındığında ne kadar kendini riskte hissettiğini ve emniyetsiz hissettiğini düşün. Yani bu onun herhalde bir 10 katı daha yüksek bir risk diye düşünüyorum.
Yani şimdi güzel bir örnek verdin. Çok da doğru bir yerden verdin. Fakat hani bizim coğrafyalar için, yani Türkiye tarafı için çok da problem olacak bir şey değil. Çünkü milyonlarca insanın biliyorsun devlet sitelerinden dataları çalınıp bahsetmiş olduğun yerlerde yayınlanıp satıldığı için.
Nüfus. Yani hepimizin nüfus kağıdı zaten internete düştü.
Yani o yüzden dolayı bu çok önemli olan kısım bizim için çok da önemli
olabilir. Hiç önemli değil. Paylaşımcı bir mantıkla herkes herkese bilgisini paylaştığı için istemeden de olsa kesinlikle, doğru diyorsun.
Kesinlikle. Ya şimdi bu hani genetik test kısmı evde küçücük bir tüpün içerisine tükürüğünü yollayarak ortaya çıkan ve sonrasında da haritada sana coğrafya olarak bazı yerleri renklendiren, yüzdeleyen bir test diyelim artık.
Evet.
Buradan çok güzel paralar kazanmışlar sevgili dinleyen. Ama tabii bu market tarafında yani hani pazarlama tarafında şöyle bir eksiği var bu sistemin. Yani şimdi Samet testi yaptığı zaman bir kere yapacak. Yani ikinciye yapmasına ihtiyacını nasıl duyabilir ya da ben yapıyorum çıkıyor yüzdeler. İkinciye niye alayım ki? İşte burada aslında ortaya çıktığında pazarlama tarafındaki eksik noktası gibi gözüküyor. Bu yüzden de bu şirketler farklı yerlere evrilmeye başlamışlar. Nasıl evrilmeye başlamışlar? İşte bilime biraz yatırım yapıp işte bazı ortaklıklar yapıp onlarla birlikte laboratuvarlar kurup Samet'in bahsetmiş olduğu şeylerden birini yapıp insanlara bir tarafıyla DNA'ları üzerinden medyumluk kısmına evrilmeye çalışmışlar ama
evet.
Çok da başaramayıp sonrasında 23andMe'nin yaşadığı inanılmaz problemlerle boğuşmuşlar.
Aslında söylediğin çok önemli bir nokta. 23andMe'nin CEO'su bu fikirle ortaya çıkıyor. Ben bunu sadece bir kere satabilirim. Dolayısıyla hisselerimin sürekli yükselmeye devam etmesi imkansız deyip senin bahsettiğin fortune teller böyle işte kişilik analizi veya işte gelecekle ilgili prediction, tahminler falan derken bir ara tavan yapan işte hisse değerleri bu hackle beraber bir de insanların da bu dediğimiz yeni yöntemleri çok kanmamasıyla beraber yine çöküşe geçti. Hatta borsaya açıldığında o bütün şeyleri gereken her şeyi karşılamış. Şu anda 1 doların da altına düştüğü için bir ara
İnanılmaz
hissesinin değeri
yüksek değil miymiş atmak... ya açılış fiyatları falan. Bir borsa kağıdına göre.
Evet.
İnanılmaz.
Evet.
İnanılmaz
atmakla yani. Tehdit ediliyor. Yani atılmakla tehdit ediliyor yine oradan. Çünkü senin dediğin teknikler de işe yaramıyor. Bu arada ben şeyi de söylemek istiyorum. Bilim adamlarını dinlediğimde bazı çok güzel videolara da denk geldim. İnsanların laboratuvarlara girip de bilim adamlarıyla konuştuğu ve bunların nerede yapıldığı. Sonrasında bu tükürüklere deyim yerindeyse ne olduğunu falan gösterdikleri videolar vardı. Burada mesela bilim adamlarından biri şey diyor. Kıtasal anlamda ve atalarımız anlamında bir doğruluk payı olan testler olabilir bunlar o bakımdan yararlı ama işte %3 İtalyansın %7 İrlandalısın kısmı Fasafiso'ya getiriyorlar aslında benim öyle. Dinlediğim ve izlediğim röportajlarda. Aslında satılan şey bir hayal o anlamda çünkü insanlar genellikle bunun için yaptırıp alıyorlar. Aa duydun mu ben de %2 Yunanmışım öbürü diyor ki ya senin hep içinde bir Yunanlık vardı biliyordum falan böyle saçma sapan boş muhabbetler için satılan testler. Dolayısıyla hem satılan şey aslında %100 doğru değil burada pazarlanan şey ki pazarlamanın doğru.
Evet.
Tanımı budur. Hem de sonunda bir sürü de riskiyle gelen bir olgudan bahsediyoruz. Bir de Türkiye'de yok diye bilsem de şunu öğrendim. Amerika dışında başka yerlerde de başlamış. Mesela Hong Kong'da çok büyük bir şirket olma yolunda ilerleyen DNA testi yapan şirket var. Hmm. Çin'de bu çok çok tehlikeli bir şey ama Çin'de de bunu yapıyorlar ve Çin'de direkt devletin eline geçiyor bu verilerin hepsi ve kullanıyorlar da onların aleyhine yani vatandaşlarının aleyhine. Dolayısıyla bu dünyada yavaş yavaş yayılan ilginç bir trend diyelim.
Yani Facebook'un aslında tükürüklü versiyonu da diyebilirim. Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dileyerek karşısındayız. Her zaman olduğu gibi bazı önerilerimiz var ve sevgili Samet'le başlıyoruz bir klasik.
Şimdi bu Facebook'un tükürüklü versiyonuyla ilgili bir iki önerim var. Önce onlardan başlayalım. Bir tanesi What Can DNA Tests Really Tell Us About Our Ancestry isimli bir tane TED videosu var, YouTube videosu. Onu izlemiş olabilirsin belki çalışırken bölüme.
İzledim.
Onun linkini hkbpodcast.com'a eklemek isteriz. Onun dışında da kendimizden bir öneri olacak aslında. Paralel i̇şte bir konu olduğu için. 146. bölümde CRISPR konusunu ele aldık. DNA üzerinde değişiklik yapmaya dair kaçık bir konu işledik. Bu konuyu da ve kendi podcastimizin de bu vesileyle bir bölümünü...
bir matruşka daha...
Evet evet, Matruşka öneri olsun, Inception. Onu da bir kenara koyalım sevgili dinleyen için. Onun dışında da çok da laf uzatmak istemiyorum. İki tane şarkıyı HKBO dinlencesi playlistimize ekleyerek lafı sana vereyim sevgili canım. Bir tanesi Active Child isimli gruptan Hanging On. Diğeri de Infinity Song isimli gruptan Metamorphosis. Bunlar HKBO dinlencesine eklenmek üzere tavsiyelerim olsun. Bugün fark ettiysen uzun bir yerli önerisi akımından sonra iki yabancıyla
evet.
U dönüşü yaparak karşına geçtim.
Birlikte ama yalnız iki yabancı izliyorsun. Bende de iki tane bölümle alakalı YouTube videosu var. Hatta birinin makalesi de var ama her zaman biliyorsun okumaktansa dinlemeyi tercih ediyor insanlar.
Evet.
Bir tanesi CNA Insider kanalında, bu arada CNN değil CNA, DNA test kitlerinin ne kadar doğru olup olmadığı, yani verdiği paraya değip değmeyeceği ile alakalı bir video var. Bir de Vox'ta var, meşhur kanalımızda. Bu evde yapılan testlerin neyi söylediği ve neyi söylemediği ile alakalı. Sana hani bu hani karanlık tarafıyla da alakalı. Çok uzun olmayan bir video var. Bu iki video sevgili dinleyenin ilgisini çeken bir bölüm olduysa oraya zıplayabilir diye paylaşmak istedim. İki tane de şarkıyla HKBO dinlencesini şenlendirmek isterim sevgili Sametciğim. Bir tanesi Selin Çıngır'dan Senin Rüyalarında. Diğeri ise Key'nin yeni çıkan eserlerinden biri olan The Sun Ain't Gonna Shine Anymore şarkısı dinlencemizde olacak.
Adeta Key'nin şarkı ismi de benim bu aralar hissettiğim ruh haline bir gönderme olmuş. Diyebiliriz. Artı bir okey o zaman ikimizin artı de oldu. Hatta oluyor. Artı binler de olabilir dinleyenlerin moduna göre.
Kesinlikle.
Ya bu arada dediğim gibi diğer bölüm, geçenki bölümde de Patreon destekçilerimize teşekkür etmeyi bazen unutuyoruz. Onlara, sürekli Patreon'dan destek evet. olanlara buradan teşekkür edelim. Bu bizim için çok anlamlı bir destek. Bir de bölüm önerisi olanlar bize Patreon üzerinden ulaşırsa direkt resmi olarak o bölümü zaten yapmak için bir şey sponsorluk gibi bir şey olmuş oluyor.
Keyfimize kalmayıp mecburen yapmak evet. zorunda olduğumuz doğru.
Evet. Yine de ama bize fikirlerinizle sosyal medyadan ulaşırsanız onları da aralarından böyle seçip yapma ihtimalimiz kesinlikle. Var. Kafamıza yatarsa diyelim.
Ayrıca şeyi de söyleyelim. Bu ara Ekşi Sözlük'te yazarların yorumları artmaya başladı. Olumlu olumsuz eleştirilerini not ediyoruz. Hatta kendilerine Ekşi Sözlük'ten de ulaştım.
Ve böyle bir pikabu yaptın sen onlara. Ben de buradayım okuyorum sizi şeklinde.
Kesinlikle. Büyük büyük patron bizi izliyor.
Aynen aynen öyle oldu. Evet, her yerden aslında bize ulaşan herkes için tek tek buradan tekrar teşekkür kesinlikle. Edelim. Bizim için çok anlamlı. Bize ulaşmanız ve bizi dinlemeniz hepsinden de önemlisi. Bunca yıldır devam etmemizin zaten en önemli sebeplerinden ikincisi sizin bizi dinlemeniz. Birincisi Cihan'la benim bu mikrofon vesilesiyle sohbet etmemiz diyelim. Kesinlikle. Eminim zaten bu sohbetin enerjisi de size geçiyordur diye düşünüyoruz. Yani bir önceki, bir sonraki, ortadaki, birideki herhangi bir bölümde veya başka mecralarda yine buluşmak dileğiyle. Sevgili Cihan, ekleyeceğin bir şey yoksa bendeniz kaçar.
Görüşmek üzere, hoşçakalın.